Ayrım 7.
Her urundan incecik sürgünlerle birlikte dantelli yaprak kümeleri ve kağıttan yemişler fışkırtan kara ağacın yamru yumru gövdesini severdi. Ama kara ağacın üzerinde kolay gezilmezdi. Dallar öylesine ince ve sık yükselirdi ki geçecek yer bırakmazdı. Orman ağaçlar içinde Cosimo kayınlarla meşeleri öbürlerinden çok severdi. Çam ağacının birbirine çok yakın, ince ve iğnelerle yüklü katları ne yer bırakırdı oturacak ne de tutunacak bir şey. Kestaneye gelince dikenli yaprağı, dikenli meyveleri, kabuğu ve her zaman yüksek olan dallarıyla özellikle insanı uzaklaştırmak için yaratılmıştı sanki. Bu ayrımları, bu dostlukları Cosimo zamanla edindi. Daha doğrusu yavaş yavaş bunların bilincine vardı. Ama daha ilk günlerden hepsi bir içgüdüyle kendilerini ona kabul ettiriyordu. Dünya değişmiş, boşluğa uzanan dar ve eğri köprülerden, kabuk ve budaklardan oluşmuştu. Tabakalar ve çatlaklar pürtüklerini sağa sola ekiyorlardı. En ufak esintiyle saplarının ucunda titreşen ya da ağaç eğildiğinde bir yelken gibi dalgalanan yaprak perdesinin kalınlığı ve yoğunluğuyla değişen bir yeşil ışıkta yüzüyordu. Bizim dünyamız çukurlara sokuluyordu. Garip biçimlerimiz vardı ve onun her gece duyduklarının hiçbirini kesinlikle bilmiyorduk. Ağaç gövdelerinin yüreğinde yılları belirleyen halkaları hücreleriyle şişiren, tahtanın çabasını, kuzey rüzgarında plakalarını genişleten küfleri, başlarını kanadının en yumuşak yerine gömüp uyuyan kuşların ürpertisini, tırtılın uyanışını ve örümcek kuşunun yumurtadan çıkışını. Bir an gelir belli belirsiz gürültülerin tozundan kırların sessizliği oluşur, bir gaklama, bir havlama, otların arasında kaçamak bir hışırtı, suda bir şıpırtı, toprakla çakıl taşları arasında bir tepinme ve bütün öbür seslerin üstünde Ağustos böceklerinin hışırtısı. Gürültüler birbirine karışır, tıpkı yapağı tarayan parmakların altında her düğümün daha ince, daha hissedilmez oluşu gibi kulaklar her keresinde yeni sesleri ayırabilmeyi başarır. Kurbağalar durmadan vıraklar, yıldızların sürekli titreşimleri gecenin ışığını nasıl değiştirmezse bu bir örnek vıraklama da sesli kaynaşmayı bozmaz. Hele bir rüzgar çıksın ve dinmeye görsün, bütün sesler hemen değişir ve yenilenir. Kulağın derinliklerinde yalnız bir uğultu ya da mırıltının izi kalır, denizden gelen uğultunun. Kış geldi. Cosimo kurbanlarından birçoğunun, tavşanların, tilkilerin ya da gelinciklerin postlarından kendine kalın bir kürk kazak dikti. Yaban kedisinden yapılma kalpağı hep başındaydı. Kıçı ve dizleri deri kaplıydı. Keçi kılından bir de pantolon yaptı. Pabuca gelince ağaçların üzerinde hiçbir şeyin terlik yerini tutmadığı sonucuna vardı. Ve bilmediğim bir deriden, belki porsuk derisinden kendine bir çift terlik dikti. Böylece soğuktan korunmuş oluyordu. O sıralar kışlarımızın çok hafif geçtiğini söylemek gerek. Napolyon'un Rusya'dayken bulup çıkardığı ve buraya kadar peşinden geldiği söylenen soğuklar yoktu henüz. Yine de kış gecelerini açık havada geçirmek pek rahat olmasa gerekti. Gece için Cosimo içi kürklü tulum yöntemini bulmuştu. Ne çadır ne de kulübe, tüyleri içe dönük ve bir ağaca astığı deriden oluşan korunak. Bu tüylü derinin içine giriyor, kayboluyor, küçük bir çocuk gibi büzülüp uyuyordu. Gecenin içinde alışılmamış bir gürültü mü duyuldu, Cosimo'nun kürklü kalpağı, ardından tüfeğinin namlusu, sonra da fal taşı gibi açılmış gözleri torbanın ağzında beliriyordu. Gözlerinin artık karanlıkta kedi ve baykuş gözleri gibi parladığı söyleniyordu. Ama ben kendi hesabıma hiç böyle bir şey görmedim. Sabah alakarganın ötüşüyle torbadan iki yumruğun dışarı fırladığı görülürdü. Yumruklar yükselir, kollar iki yana açılır, uzun uzun gerinir. Sonra esneyen bir yüz, tüfek ve barut torbası ve gövdesi en arkadan da çarpık bacakları dışarı çıkardı. İki büklüm ya da emekleyerek yürümekten bacakları çarpılmaya başlıyordu. Bacaklar çıkar, uyuşuklukları giderilir, Cosimo sırtını oynatır, kürk kazağının altından biraz kaşınır, sonunda gününe taptaze ve dinlenmiş olarak başlayabilirdi. Önce çeşmesine giderdi, çünkü Cosimo'nun bir çeşmesi vardı. Kendi icadı bir asma çeşme. Daha doğrusu doğaya yardım edilerek yapılmış bir çeşme. Bir akarsuyun karşısına çıkan engeli aşarken oluşturduğu çağlayanın çok yakınında bir meşe ağacı vardı. Aşağı yukarı 2 metre uzunluğunda bir kavak parçasından Cosimo bir çeşit oluk yaparak çağlayanın suyunu meşenin dallarına kadar getirtmişti. Böylece su içebilir ve yıkanabilirdi. Yıkandığını kesinlikle söyleyebilirim çünkü kaç kere gördüm, pek sık sayılmazdı, her gün olmasa da yıkanıyordu. Sabunu da vardı, canı isterse çamaşır bile yıkıyordu. Sırf bu iş için meşe ağacına bir tahta kova takmıştı. Yıkadıklarını kurutmak için de iki dalın arasına ip geriyordu. Kısacası Cosimo ağaçta her şeyi yapabiliyordu. Vurduğu av hayvanlarını şişte kızartmanın bile yolunu bulmuştu. Bakın nasıl yapıyordu bu işi. Çakmakla bir çam kozalağını tutuşturup yere onun için kaygan taşlardan yaptığım bir ocağın içine atıyordu. Kozalağın üstüne ince dal parçalarıyla çalı çırpı düşürüyordu. Uzun bir sopaya bağladığı ızgarayla ateşi ayarlıyor, iki dalın arasına astığı şişe erişmesini sağlıyordu. Bütün bu işler dikkat gerektiriyordu. Ormanlarda çabucak yangına yol açılabilirdi. Ocak meşe ağacının altına, Çağlayan'ın yanına yapılmıştı. Tehlike halinde istendiği kadar su bulunabilirdi. Av ürünlerinin bir bölümünü yiyip geri kalanları köylülerle meyve ve sebze karşılığı değiş tokuş ederek Cosimo, evimizin kendisine herhangi bir şey sağlamasına gereksinim duymadan çok iyi yaşıyordu. Bir gün her sabah taze sütünü içtiğini öğrendik. Bir zeytin ağacının çatalına, yerden iki karış yukarıda, erişilmesi kolay bir yer, tırmanan daha doğrusu oraya iki art ayağını dayayan bir keçiyle dostluk kurmuştu. Cosimo bir kovayla çatala kadar iniyor ve hayvanı sağıyordu. Bir tavukla bile anlaşmıştı. İyi yürekli, kocaman, kırmızı bir padova tavuğuydu bu. Bir ağaç gövdesinin girintisine tavuk için gizli bir yuva yapmıştı. Bu yuvadan gün aşırı bir yumurta buluyordu. Yumurtada iğneyle iki delik açıp içindekini emiyordu. Bir başka sorun abdesthaneydi. Başlangıçta buna pek aldırdığı yoktu. Şurası ya da burası dünya büyüktü. Nerede sıkışsa oracıkta yapıveriyordu. Sonra bunun iyi bir davranış olmadığını anladı. Bir deli suyun Bokku Dere'nin kıyılarında en uygun ve en uzak köşesinde üzerinde rahatça çömelebildiği çatalıyla çıkıntı yapan bir akça ağaç keşfetti. Boklu Dere gürül gürül akan, sazların altında gizli, karanlık bir ırmaktı. Çevredeki herkes lağımını buraya veriyordu. Genç Piovasca del Rondo, uygar bir insan gibi kendine ve öteki insanlara saygılı yaşıyordu. Yine de bir köpeğin yardımı olmadan avcının yaşamı pek insanca sayılmaz. Cosimo'nun kurşunuyla havada vurulan kara tavukları, çullukları ve bıldırcınları ya da pusuda geçen koca bir geceden sonra kuyruğu fundalıkların arasında dikilen tilkiyi getirmek üzere çalılıklara ve böğürtlenlerin arasına atılmaya hazır olan bir ben vardım. Ama pek seyrek evden kaçıp ormanlarda onu bulabiliyordum. Her şey beni eve tutuyordu. Rahiple derslerim, çalışma saatlerim, hizmet etmek zorunda olduğum ayin, ailemle yemek gereken yemekler, bu binbir aile ödevine boyun eğiyordum. Çünkü sık sık tekrarladığını işittiğim cümle, bir aileye bir serkeş yeter. Temelde sebepsiz gelmiyordu bana. Bu cümle bütün yaşamımı damgaladı. Dolayısıyla Cosimo aşağı yukarı hep tek başına ava çıkıyor, vurduğu av hayvanlarını ele geçirmek için de genç bir sarı asma kuşunun kas katı kesilmiş kanatlarından dallara takıldığını görebilecek kadar talihli değilse balıkçı araç gereçlerinden yararlanıyordu. İpten yapılma, ucunda koca iğneler ya da kancalar bulunan oltalardan. Ama avını her zaman yukarı çekmeyi başaramıyordu. Pek çok çulluk çalılıklar arasında yitip karıncadan kapkara kesildi ve çürüdü. Şimdiye kadar yalnız av köpeğinin görevlerinden söz ettim. Çünkü Cosimo o sıralar aşağı yukarı hep pusuya yatıp avlanırdı. Bir dalın üzerine tüner, kara tavuğuna gelip ağaçlardan birinin tepesine konmasını ya da ada tavşanının yerde bir açıklığın ortasında belirmesini bekleyerek nice günler geceler geçirirdi. Başka bir deyimle kuşların ötüşüyle yönünü bularak rastgele dolaşır ya da kürk hayvanlarının izlerini bulmaya çalışırdı. İri av köpeklerinin bir ada tavşanı ya da tilkinin ardından havladığını işittiğinde oradan uzaklaşması gerektiğini bilirdi. Bu hayvan yalnız ve rastlantı sonucu avcılığı seçmiş kendisi gibi birine göre değildi. Kurallara çok saygı gösterdiğinden, şaşmaz gözetleme yerinden avı ilk keşfedip nişan alabilse de başkalarına ait köpeklerin izlediği ava tüfek çevirmezdi. Soluk soluğa, kulağa kirişte, gözü patikada, belirecek avcıyı bekler ve hayvanın ne yöne gittiğini ona söylerdi. Bir gün yeşil otların arasında belli belirsiz kırmızı, hırsla soluyan, bıyıkları dikilmiş bir tilkinin koştuğunu gördü. Hayvan çayırı geçti ve fundalıkların arasında kayboldu. Ardından hav hav hav köpekler. Burunlarıyla yeri koklayarak dört nala belirdiler. İki kere tilkinin izini kaybedip gerisin geri döndüler. İyice uzaklaşmışlardı ki cırlak bir havlamayla hev hev hev diye haykıran bir şeyin otları yardığı görüldü. Sıçrayışları bir köpeğinkinden çok bir balığın sıçrayışlarına benziyordu. Sanki sürüdeki av köpeklerinden daha sivri burunlu, daha sarkık kulaklı bir yunus çayırda yüzüyordu. Arkası gerçekten bir deniz hayvanının arkasıydı. Hayvan yüzgeç ya da paletlerin yardımıyla bataçıka ilerliyordu. Ayakları görünmüyordu. Oldukça da uzundu. Sonunda bir açıklığa çıktı. Bir zağardı bu. Av köpekleri sürüsüne katılmış, çok genç, neredeyse yavru olduğundan geride kalmıştı. Bir süre içinde de sesi öfkeli bir hırra dönüşmüştü. Köpekler izi kaybettiklerinden sıkışık dizileri açıklığın çevresine yayılıyor ve bir koku alma şebekesine dönüşüyordu. Hayvanı iyice araştırmak için yitirdikleri kokuyu yeniden bulmakta çok sabırsızdılar. Hevesleri kaçmıştı. Şimdiden bazıları bu durumdan yararlanıp bir taşın dibine art bacaklarını kaldırıp üşüyorlardı. Sonuç, soluk soluğa ve burnu havada koşuşan zarın gereksiz zafer gösterileriyle onlara yetişmesi oldu. Yine hiç gereği yokken pek kurnaz havlamalar av köpeklerini kışkırttı. Hev hev hev. Bir an için araştırmalarını bırakan iri köpekler o sıra zara hırladılar. Durup ısırmaya hazır koca ağızlarını açtılar. Gırrrr, ama bu kısa süreli bir ilgi oldu. Sürü daha uzaklara koşuyordu bile. Cosimo rastgele ilerleyen zarı izliyordu. Hayvan burnu dalgın, kıvrıla kıvrıla sürünerek giden bir ağaçta çocuğu gördü ve kuyruğunu oynattı. Cosimo tilkinin oralarda bir yere gizlendiğinden emindi. Köpek sürüsü dağılmıştı. Zaman zaman avcıların haykırışlarıyla şevki gelip kesik ve gereksiz havlamalarla yakındaki alçak tepelerden geçtiği duyuluyordu. Cosimo zara seslendi. ''Hadi hadi git ara!'' Genç köpek gözlerini çocuğa doğru kaldırmak için zaman zaman dönerek sağa solu koklamak üzere atıldı. ''Hadi hadi bul!'' Köpeği görmez olan Cosimo çalıların büyük bir hışırtıyla açıldığını işitti. Sonra bir patlama oldu. Hev hev hev, zağar tilkiyi kaldırmıştı. Hayvan koşarak çayırı geçti. Başkasının köpeğinin kaldırdığı tilkiyi ateş etmek doğru olur muydu? Cosimo ateş etmeden hayvanın geçmesine izin verdi. Zağar insanların maymun iştahlılığı sonucu haklı olarak düş kırıklığına uğrayan köpeklerin bakışıyla burnunu ona doğru kaldırdı. Sonra yeniden burnu yerde tilkinin peşine atladı. Hev hev hev. Tilkiye koca bir tur attırdı. Yine geri dönüyorlardı. Cosimo ateş etmeli miydi, etmemeli miydi? Ateş etmedi. Zağar acılı bir bakışla onu süzdü. Artık havlamıyor, dili kulaklarından da aşağı sarkıyordu. Hali kalmamıştı ama yine de koşmaya devam ediyordu. Zar'ın tilkiyi kaldırması hem köpek sürüsünü hem de avcıları şaşırtmıştı. Yaşlı bir adam kocaman arkebüzüyle patikada belirdi. ''Hey!'' diye seslendi Cosimo. ''Bu zar sizin mi?'' ''Senin ve bütün ailenin yüreğini yesin!'' diye bağırdı öfkeli görünen ihtiyar. ''Bizde zarlarla avlanacak insanların hali var mı?'' ''Öyleyse kaldırdığı hayvanı ateş edebilirim değil mi?'' diye diretti kurallara uymakta kararlı görünen Cosimo. ''Ne istersen ateş et, canın cehenneme!'' diye karşılık verdi adam uzaklaşırken. Zağar tilkiyi yeri getiriyordu. Cosimo ateş etti ve hedefi buldu. Artık bir köpeği vardı. Köpeğe bir de at taktı. Optimus Maximus. Optimus Maximus gençlik hevesiyle sürüye katılmış kayıp bir köpeğe benziyordu. Nereden geliyordu? Bunu anlamak için Cosimo köpeği izledi. Zağar yerde sürünerek çitleri ve hendekleri aşıyor, sonra yukarıdaki çocuğun kendisini izleyip izleyemediğini anlamak için dönüp bakıyordu. Yolu öylesine alışılmamış bir yoldu ki sonunda Cosimo nereye geldiklerini kestiremedi önce. Anladığında yüreği yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Ondarivaların bahçesine girmişlerdi. Villa kapalıydı. Kepenklerine asma kilitler takılmıştı. Kepenklerden biri tavan arası penceresinin kepengi rüzgarda vuruyordu. Terk edilmiş bakımsız bahçe her zamandan çok başka bir dünyanın ormanını andırıyordu. Optimus Maximus şimdi ot bürümüş ağaçlı yollarda, çalıların kapladığı çiçek göbeklerinde kendi evindeymiş gibi mutlu geziniyor, kelebekleri kovalıyordu. Bir çalılıkta kayboldu. Ağzından bir kurdeleyle geri döndü. Cosimo'nun yüreği daha da hızlı çarpmıştı. ''Bu da nesi Optimus Maximus? Kimin bu? Söyle!'' Optimus Maximus kuyruğunu oynatıyordu. ''Getir Optimus Maximus, getir!'' Alçak bir dala inen Cosimo, herhalde Viola'nın saçlarını bağlayan bu solmuş paçavrayı köpeğin ağzından aldı. Daha da iyisi şimdi Cosimo, sarışın küçük kızın taşıdığı sepetten herhalde yeni verdikleri yavru Optimus Maximus'un çıktığını görür gibiydi. ''Ara Optimus Maximus, ara!'' Zar bambuların arasına daldı ve başka şeyler de getirdi. Bir ip, bir uçurtmanın parçaları, bir yelpaze. Bahçenin en yüksek ağacının tepesine abim kılıcının ucuyla Viola ve Cosimo, sonra biraz daha aşağıya köpeğe başka bir ad vermiş de olsa küçük kızın hoşuna gideceğinden emin, Zar Optimus Maximus yazdı. O günden sonra çocuk ağaçta görüldü mü bakışını yere indirmekle önünde ya da yanlarda karnı yerde koşan Zar Optimus Maximus'u da fark edeceğinden emin olabilirdi insan. Cosimo onu araştırmayı, duymayı, vurulan hayvanı getirmeyi, av köpeklerinin gördüğü bütün işleri öğretmişti. Birlikte kaldıramadıkları orman hayvanı yoktu. Vurulan av hayvanını getirmek için Optimus Maximus iki ön ayağını mümkün olduğu kadar yükseğe dayardı. Cosimo da ağzından tavşan ya da kekliği almak için iner ve onu okşardı. Bütün yakınlıkları bu kadardı. Ama birinden ötekine toprakla dallar arasında bir konuşma, sürekli bir gizli anlaşma, havlamalar, tekecili sözler, dil ya da parmak şaklatmalar vardı. İnsanın köpeğe ve köpeğin insana bu çok gerekli varlığı onlarda eksikliğini hiç duyurmazdı. Biri bütün öteki insanlardan farklı, öbürü bütün köpeklerden başka, insan ve köpek olarak mutlu olmadıklarını söyleyemezlerdi. 11. Yeni yetmeliğinin uzun bir döneminde av, Cosimo'nun bütün dünyası oldu. Buna bir de balıkçılığı ekleyelim. Elinde olta, sel sularının sağda solda oluşturduğu gölgelerin kıyısında yılan balıklarının alabalıklarını beklerdi. İnsanın artık bizimkilerden farklı duyuları ve içgüdüleri olduğuna, tabaklanmış derilere sarınınca tümüyle huy değiştirdiğine inanası geliyordu. Kuşkusuz ağaç kabuklarının sürekli değmesi, tüylerin, küplerin, pulların oynaşan görüntüsü, ormana dağılan bütün renk türleri, yapraklarda bambaşka türden yeşil ve akıcı bir kanın dolaşımının, bir ağaç gövdesi, bir ardıç kuşu gagası ya da bir balık solungacı gibi bizimkilerden çok uzak bir canlı biçimler kaynaşmasının ve iyice derinine girdiği henüz yabanıl bir dünyanın bu son savunma noktaları, bütün bunlar onda yepyeni bir ruh oluşturmuş, hatta insan görünüşünü yitirmesine kadar varmıştı herhalde. Oysa hiç de böyle değildi. Ağaçlarla yakınlığından ve hayvanlara karşı mücadelesinden edindiği yetenekler ne olursa olsun, yerinin her şeye karşın tahta perdenin bu yanında, bizim tarafımızda kaldığı benim gözümde her zaman çok açıktı. Tabii ister istemez bazı alışkanlıklara boş veriyor ve sonunda bunları yitiriyordu. İlk aylar her pazar bizimle birlikte büyük ayine katılmaya çalıştı. Sırtımızda tören giysileri, sırayla dışarı çıktığımızda Cosimo'yu da dalların üzerinde buluyorduk. Bayramlıklarını giymek için bile çaba harcamıştı. Ya giysisini gizlediği yerden çıkarıp sırtına geçirmiş ya da kürk kalpağını eski üç köşeli şapkasıyla değiştirmişti. Yola koyuluyorduk. Cosimo dallarda bizi izliyordu. Böylesine dağılmış bir halde bütün ombrosaların gözleri önünde kilise avlusuna giriyorduk. Ombrosalılar bu görüntüye alışmakta gecikmediler. Babam da rahat bir soluk aldı. Bizler tertipli ohvalara zıplayarak, özellikle kışın ağaçlar çıplak kaldığında garip bir görüntüydü bu doğrusu. Katedrale giriyor, aile sıramıza oturuyorduk. Cosimo dışarıda kalıyor, katedralin büyük pencerelerinden birinin önündeki yan kubbelerden birine omuz veren bir pırnala tünüyordu. Sıramızdan camların ardında ve iki dal arasında şapkası göğsünde, başı önünde Cosimo'nun karaltısını görüyorduk. Babam her pazar bu pencerenin açık bırakılması için hademelerden biriyle anlaştı. Kardeşimiz ayini ağacından izleyebilirdi artık. Ama zamanla onu göremez olduk. Pencere kapatıldı çünkü cereyan yapıyordu. O güne kadar önem verdiği pek çok şey artık onu ilgilendirmez olmuştu. İlkbaharda ablamızın nişanı kutlandı. Bir yıl önce bunu kim düşünebilirdi? Estomak ailesi genç kontla birlikte geldi ve bu nişan büyük bir eğlence fırsatı oldu. Evimizin bütün odaları aydınlatılmıştı. Çevredeki tüm soylular tam takım hazırdılar. Dans ediliyordu. Cosimo'yu hala düşünen var mıydı? Doğrusunu söylemek gerekirse hepimiz onu düşünüyorduk. Zaman zaman gelip gelmeyeceğini görmek için pencereden bakıyordum. Babamız üzüntülü görünüyordu. Aile eğlentisinin ortasında tek düşüncesi kuşkusuz kendini bu eğlentinin dışında bırakana yönelmekteydi. Büyük oğlunun yokluğunun yarattığı üzüntüyü unutmak için general bütün töreni bir talim yerini yönetir gibi yönetiyordu. Battista fırfır dönen rahibe giysisini çıkarıp periko niyetine kafasına pasta gibi bir şey, sırtına da mercan işlemeli koca koca sepetler geçirerek gülünç bir kılığa bürüneli beri, hangi terzinin bu kılığı hazırladığını merak ediyorum, tanınmaz olan Battista bile bahse girerim onu düşünüyordu. Sonradan Cosimo'nun da görünmeden orada karanlıkta ve soğuktan bir çınar ağacının tepesine büzüldüğünü öğrendim. Işık saçan pırıl pırıl pencereleri, keyifle süslenmiş odaları, dans eden perikolu insanları görüyordu. Kafasında ne gibi bir düşünceler geçiriyordu acaba? Biraz olsun bizim yaşamımızın özlemini çekiyor muydu? Onu bizim dünyamızdan ayıran uzaklık pek azdı ve dönüş çok kolaydı. Bunu hiç düşünüyor muydu? Ne düşündüğünü, ne beklediğini bilmiyorum. Tek bildiğim eğlenti süresince, hatta daha sonra birbiri ardından bütün şamdanlar sönüp bir tek aydınlık pencere kalmayana dek orada durduydu. Dolayısıyla iyi ya da kötü Cosimo ile ailemiz arasındaki ilişkiler kopmamıştı. Ancak o sıra gerçekten tanımaya başladığı biriyle bu ilişkiler daha da sıklaştı. Avukat şövalye Eneo Silvio Carriega'dan söz etmek istiyorum. Bu donuk, kaçak, asla nerede olduğu ya da ne yaptığı bilinmeyen adamın bir sürü uğraşının bulunduğunu ve hiçbir şeyi boşuna yapmadığını ailede yalnız Cosimo keşfetti. Ara sıra ikindinin en sıcak saatinde bile fesi arkaya kaykılmış, yerde sürünen cübbesine takılıp sendeleyerek dışarı çıkar, topraktaki çatlaklar, çitler ya da taş duvarlar tarafından yutulmuş gibi kaybolurdu. Sürekli nöbet tutan Cosimo bile oyun olsun diye değil ama içgüdüyle artık bakışı hiçbir şeyi kaçırmıyor, göz alabildiğine ufku kapsıyor gibiydi. Sonunda onu gözden kaybediyordu. Ara sıra çocuk daldan dala atlayarak avukatın gözden kaybolduğu yöne koşuyor ama adamın izlediği yolu anlamayı bir türlü başaramıyordu. Oysa gizemli bir işaret gibi çevrede hep aralara rastlanıyordu. Cosimo şövalyenin varlığının aralarınkiyle bir ilişkisinin bulunduğu, ilkini bulmak için ikincilerin uçuşunu izlemek gerektiği sonucuna vardı. Ama nasıl yapmalıydı? Vızıltılı böceklere dalıp oyalanmamak ya da dolambaçlı yollarda izi kaybetmemek, arıların gidiş gelişinin her zaman daha çok olduğu ve bir çitin ardında duman gibi havaya yükselecek kadar yoğunlaştığı görünmeyen hava yolunu izlemek gerekliydi. Bu çitin altında bir tahta üzerine dizilmiş bir ya da bir sürü kovan vardı ve kovanlara dönük arıların kıvıltısı arasında kaybolmuş şövalye. Aracılık amcamızın gizli işlerinden biriydi. Bir noktaya kadar gizliydi ama. Çünkü kendisi zaman zaman kovandan yeni çıkmış bal dalmatan bir petek getirirdi sofraya. Ancak yalnız bizim topraklarımızın dışında ürün alırdı. Gizli tutmak istediği anlaşılan yerlerde. Bununla kuşkusuz aile işletmesinin delik cebinden kişisel bir sanayinin gelirini kurtarmak istiyordu. Ya da adam pinti değildi. Hem biraz bal mumuyla bal ona ne kazandırırdı ki? Kardeşi baronun burnunu sokmayacağı bir alanı kendine ayırmak dileğindeydi. Belki arıcılık gibi sevdiği birkaç şeyi işletmecilik gibi sevmediği birçok şeyle karıştırmak istemiyordu. Her neyse, gerçek şu ki babamız arılarını evin yakınına yerleştirmesine asla izin vermezdi. Çünkü arı sokmasından ödü kopardı. Rastlantı sonucu bahçede bir bal arısına ya da bir eşek arısına rastlansa, kartal gagasından korunmak istercesine iki eliyle perukasını kafasına bastırır, ağaçlıklı yollarda sağa sola koşmaya başlardı. Bir keresinde telaşla perukasını uçurdu. Öylesine irkildi ki ürken arı üstüne saldırdı ve iğnesini bu kabak kafaya daldırıverdi. 3 gününü sirkeye batırılmış mendilleri kafasına bastırmakla geçirdi. Baron ciddi durumlar karşısında onurlu ve güçlüydü ama hafif bir sıyrık ya da küçük bir sivilce onu deliye döndürürdü. Dolayısıyla Eneo Silvio Carriega arılarını sağa sola yerleştirerek tüm Ombrosa Vadisi'ne dağıtmıştı. Toprak sahipleri bir parça bal karşılığında toprakları üzerinde 1-2 kovan bulundurmasına göz yumuyorlardı. O da dere tepe gezer, arıların çevresinde öylesine garip bir tavırla dolaşır ve el kol sallardı ki arıların sokmasına karşı eldiven kullandığı için insan ellerinin yerini küçük böcek ayaklarının tutup tutmadığını merak eder dururdu. Fesinin üstüne soluğunun ağzına yapıştırdığı, havalandırdığı siyah bir tül geçirirdi. Kovanları karıştırdığı sıra böcekleri uzaklaştırmak için duman saçan bir araç kullanırdı. Bütün bunlar arıların kaynaşması ve duman bulutu Cosimo'nun üzerinde büyük bir etki yaptı.